İyi bir hekim olmanın püf noktaları nelerdir sorusuna yanıt. Tarih 14 Haziran 2020. Yazar Arif Alper Çevik. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Bildiğiniz gibi intern doktorlar için düzenlenen "Geçen bir hasta geldi" Instagram canlı yayını içinde ilk konuşmacı bittikten hemen sonra Socrative Student uygulaması üzerinden bir anket uygulaması yapıyoruz. Oda ismine acilcinet yazarak önerilerinizi, yorumlarınızı o an aktif olan ankette yazabilirsiniz. Bu ankette yazılan sorularınızın bazılarını burada, bazılarını sonraki yayınlarda ele alacağız. Şunu da belirtmeliyim ki çok güzel konu başlığı önerileriniz var ve bunların hepsi yanda listesi verilmiş olan programın içine ya da sonrasına mutlaka ekleyeceğiz. En son yayında açılan ankette "İyi bir hekim olmanın püf noktaları nelerdir?" diye bir soru sorulmuş. Çok önemli bir soru. Özellikle gizli müfredat kapsamında değinilebilecek bazı şeyleri açığa çıkarma açısından önemli. Bu soruya konuşmacılar ve moderatörler cümlelerin arasında değindiler. Aslında ama burada bir kez daha altını çizilebiliriz. Bu konuyu ben de önemsiyorum. Hatta şu an çalıştığım kurumda her yeni başlayan öğrenci grubumuza yaklaşık 3-4 saat süren bir oryantasyon sürecinde bu konuyu çok detaylı aktarıyorum. Şimdi bu yazıyı okuyan tıp fakültesi öğrencisi ve intern doktorlarına da mesaj ulaşmış oluyor. Öncelikle bunun tek bir doğru yanıtı yok. Ama kendi bakış açımdan bu soruya yanıt vermeye çalışayım. Bence hastayı yönetirken hasta ile, yakınları ile ve diğer sağlık çalışanları ile olan süreçlerde kullandığımız bilgi, beceri, tutum ve davranışımız iyi bir hekim olmamızın ya da iyi bir hekim olarak algılanmamızın temelini oluşturuyor. Aslında bu üç başlık, bilgi, beceri, tutum ve davranış, hayatın herhangi bir sürecinde de başarıyı belirleyen başlıklar değil mi sizce de? Her neyle uğraşırsanız uğraşın, o konuyla ilgili bilginiz yetersiz ise, yeterince beceriniz yoksa ya da her şeyi çok iyi biliyor ve inanılmaz bir beceriyle bu bilginizi ortaya koyup o işi yapıyor olsanız bile tutum ve davranışlarınız insanları rahatsız ediyorsa aranan ve örnek alınan kişi olamazsınız. Bu üçlüyü üç bacaklı bir sehpanın bacakları gibi düşünebilirsiniz. Bu konuya benzer bir soruya hasta ve hasta yakınlarına "Bir hekimden beklentiniz nelerdir?" şeklinde sorularak yapılan onlarca araştırma var. Ben bu soruya verilen yanıtların iyi bir hekim olarak algılanmakta yakından ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar buna canlı yayında bir miktar değinilmiş olsa da tekrar altını çizelim. Hastalar ve hasta yakınları hekimlerden beklentilerini sırasıyla listelemişler ve öne çıkan 3 başlık şunlar. 1. Güler yüz ve ilgi. Hastalar hekimlerin asık suratlı olmasını istemiyor. Ek olarak kendileriyle yakından ilgilenildiğini hissettiren hekimlere daha fazla güveniyor ve tedavilerini kabul etmeye veya sonradan önerileri uygulamaya daha yatkın oluyorlar. Dolayısıyla Türk insanı olarak zaten güler yüzlü olan yapımızı hastanın yanına gittiğimizde de yanımızda götürelim. Sıcak bir merhaba, yumuşak pozitif bir ses tonuyla sorulan "Size nasıl yardımcı olabilirim?" ya da "Sizi bugün buraya getiren sebep nedir?" cümleleriyle başlayabilirsiniz bu diyaloğu. Fakat unutmayalım ki bu sürekli gülümseyeceğiniz anlamına gelmiyor. Burada bahsedilen şey pozitif, olumlu bir tutum içinde olmanız. İçinizde taşıdığınız pozitif enerjiyi hastanıza, hasta yakınınıza hissettirin. Diyebilirsiniz ki "Benim pozitif enerjim hiç yok" ki ben buna inanmıyorum. Olsun, o zaman varmış gibi yapmamız gerekiyor. Hepiniz inanılmaz zor, yazılı, sözlü sınavlardan, vizitteki hoca testlerinden, sözlü ya da sözsüz profesyonel baskılardan geçerek çok önemli bir yarışın sonuna gelip intern doktor oldunuz. Bu süreçleri başarıyla geçmiş biri hayatında her şey o an için ters gidiyor olsa bile sanırım pozitif görünmeyi de hastası için başarabilir. Bu bir anlamda sanatçıların "gösteri devam etmeli" mottosuna çok benziyor. Sanatçılarımızın hayatının kolay olduğunu düşünüyorsak cidden yanılıyoruz. Onların da maddi, manevi, kişisel ya da ailevi birçok sorunu var. Ama o sahneye çıkıp gösterebilecekleri en iyi performansı sanki hayatlarında hiçbir sorun yokmuş gibi gösteriyorlar. Göstermek zorundalar. Çünkü biliyorlar ki bu işte başarılı olmanın ve daha ileriye gitmelerinin tek yolu bu. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Hatta yapmalısınız, yapmalıyız. Bu noktadaki diğer önemli konu hastanıza ve hasta yakınlarına sizin yakından ilgilenen, önemseyen, dinleyen, anlamaya ve sorunu çözmeye çalışan bir hekim olduğunuzu hissettirmek. Bunu yaptığınız anda hastanızla aranızda kurulacak bağı bozmak cidden çok zor. Sizin onunla ilgilendiğinizi hisseden bir hasta, inanın o kritik anlarda başka bir şey istemiyor. Şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Deniyor ki karşınızdakinin sizin nasıl bir insan hekim olduğunuzu anlaması yaklaşık olarak 30 saniyelik bir ilk görüş izlemine dayanıyor. Yani hastamızla ya da yakınıyla karşılaştığımız ilk 30 saniye çok önemli. Bu saniyelerdeki tutum ve davranışımızın onların size olan davranışını, güvenini temelden etkileyeceğini unutmamalıyız. Bu ilk 30 saniye içindeki ilk izlenimi sonraki saat ve günlerde değiştiremeyeceğimizi de aklımızdan çıkarmayalım. İlk izlenim çok ama çok önemli. Onlara o anda karşılaşabilecekleri en pozitif ve en duyarlı hekim olduğumuzu hissettirelim. Sonrası cidden çok kolay. 2. Hasta ve hasta yakınlarının önemsizliği ikinci sırada yer alan şey ise profesyonel görünüm ve davranış. Şimdi çok önemli bir noktayı hatırlayayım. Sizler sabahtan akşama bir koşturma içerisinde bir hastadan diğerini işlerinizi kovalarken acaba sizin aynı ortamda bulunan hasta ve hasta yakını saatlerce ne yapıyor? Bunu biraz düşünürseniz bazı araştırma sonuçlarını okumadan dahi bir çıkarımda bulunabilirsiniz. Sonuçlar ne diyor? Hasta ve hasta yakınları etrafındaki her şeyi, herkesi sürekli gözlemliyor. İşlerinde bu duvarın rengi neden maviden tutun da, hemşire hanımın giydiği terliğin rengi pek hoşmuşa, doktorun önlüğü ne kadar buruşuk ya da şu köşede duran su sebilinden biri su verse de isteye kadar aklınıza gelebilecek her türlü şey onların gözüne ve akıllarına takılıyor. Durum böyleyken sürekli gözlemlediğimizi ve hakkımızda sözlü ya da sözsüz kritik yapıldığını unutmayalım. Eğer bunu unutmazsak ona göre davranmamız da daha kolay olacaktır. Örneğin hastamızın onu cidden endişeye düşüren sorununu ağzımızda sakız çiğneyerek sorgulamamalıyız. Ya da saçımız başımız dağınık, üstümüz başımız buruş buruş hastamızla temas etmemeliyiz. Mümkün olan en düzgün şekilde onların karşısına çıkmalıyız. Ya da hem telefonumuza hem de hastaya aynı anda ilgi gösteremeyiz. Aslına bakarsanız günümüzde telefonlar sadece haberleşme ya da sosyal iletişim aracından öte birer profesyonel kaynak sağlayıcı olarak da işe yarıyor. Yani telefondan laboratuvar, radyoloji sonuçları, bilmediğimiz bir normal değer aralığı, hatırlamadığımız bir ilaç dozu gibi daha örnekleri artırılabilecek bir sürü hastamızla ve profesyonel gelişimimizle ilgili şeylere telefondan ulaşabiliyoruz. Fakat çok enteresan bir durum var acil servisle ilgili. Bunu eskiler fanustaki Japon balığı ile özdeşleştirmişler. Aslında fanusun içindeki taşların, balığın, varsa yapay çiçeğin boyutu, şekli, şemali aynı ama bu fanusa dışarıdan, farklı açılardan baktığınızda balığın boyutunu, hareketini ya da davranışını farklı yorumlayabilirsiniz. Bunun konumuzla ne alakası var? Hemen açıklayayım. Her ne kadar bizler bize tamamen normal gelen ortamımızda normal gelen davranışlarımızı yapıyor olsak da bu ortamın gerçekten içinde, yani fanusun içinde bulunmamış kişilerinin dışarıdan baktıkları ve sınırlı bir şekilde anladıkları kadarıyla bizim davranış ve tutumlarımızı normalmiş gibi algılamasını da bekleyemeyiz. Bunu daha spesifikleştirirsem, mesela hastanızla ilgili laboratuvar sonucunuza telefonunuzdan bakıyor olmanızı, hasta ve hasta yakınları aslında sizin arkadaşlarınızla sosyal medya üzerinden yazıştığı kanısına kapılabilir. Ya da acil servisin ortasında bulunan deskte 2-3 dakika dahi olsa bir konu hakkında gülmeniz, yüksek sesle konuşmanız onlarla ilgilenmediğiniz algısını oluşturabilir. Bu ve buna benzer örnekler arttırılabilir. Şimdi sizden ricam bu örneklerle karşılaştınız mı diye bir düşünmeniz. 3. Üçüncü sırada tercih edilen özellik olarak hasta ve hasta yakınları hekimler bilgili olmalıdır demişler. Düşünün bakın 1 ve 2 numara tamamen iletişimle alakalı. Üçüncü sırada ise bilimsel bir şey var. Bu cidden çığır açıcı bir şey. Yani dünyanın en zeki, en bilgili ve yetenekli hekim olabilirsiniz ama yukarıdaki iki özelliğimiz yoksa hiçbir zaman iyi bir hekim tanımlamasına uygun olamazsınız. Ya da hakkınızda yani iyi hekim ama şeklinde ama ile devam eden cümleler kurulur. Çok uzun yıllar önce daha çocukken televizyonlar siyah beyazken seyrettiğim bir Türk filminde baba ile oğul arasında olumsuz bir süreç yaşanıyor. Baba çok üzgün. Nerede hata yaptım diye kendini sorguluyor. Her neyse filmin sonunda baba oğluna şöyle bir laf ediyor. Doktor olmuşsun ama adam olamamışsın. Bu sözü kendi çalıştığım yerlerde en az haftada bir kez hatırlıyorum. Bu sahneyi hatırlayacağım durumlar oluyor yani. Siz de bir düşünün. Bu sözün tam üstüne oturduğu durumlarla karşılaştınız mı? Bu işin bir yönü. Bilgiye dönecek olursak eğer tıbbi bilmiyorsanız tanı koyamazsınız ve tedavi edemezsiniz. Dolayısıyla okumak, öğrenmek, deneyim kazanmaktan başka şansımız yok. Okuyun, okuyun, okuyun. Bilgi her zaman güçtür. Sizi dirençli yapar. Daha sağlıklı, doğru düşünmenize sebep olur. Bilgimizi artırıp deneyim kazanmaya başka bir açıdan değinecek olursak, örneğin yarış arabası kullanmayı PlayStation oynayarak bir yere kadar öğrenebiliriz. Ama koltuğa oturmadan, direksiyonu elinize almadan ve o motorun gücünü, etraftaki ek uyaranları, dönemeçleri, düzlükleri, yarış arabasının içinde bizzat kullanarak hissetmeden ve defalarca pratik yapıp belirli testleri geçmeden yarış pilotu olamazsınız. Hekimlik de böyledir. Modern tıbbi kitaplardan, videolardan, derslerden, notlardan, vizitlerden öğrenebilirsiniz. Okuyup öğrendiğiniz, güvenli ortamlarda pratik ettiğiniz şeyler konusunda yetkin olabilmenin tek yolu direksiyona geçmek. Bu bizim mesleğimizde hastanıza dokunmak, onunla temas etmek, sohbet etmek, hikaye almak, muayene yapmak, sonuçlarını değerlendirmek, tetkik ve tedavi planlarını birebir konuşarak, tartışarak yapmak anlamına geliyor. Ama unutmayın, tüm bunlar olurken ne kadar bilgili olduğunuz hala hasta ve hasta yakınlarınca 3. sırada tercih edilmiş olan bir şey. Şunu da unutmamak önemli ki her şeyi bilemezsiniz. Her şeyi beceriniz yetmeyebilir. Ya da her gün her saat tutumunuz, davranışınız mükemmel olmayabilir. Ama bu bir öğrenme süreci. Kendimizi her gün, her yıl, her hafta, her ay, her yıl daha iyiye doğru geliştirebiliriz. Kendimizin en iyisini bulma arayışı bu açıdan çok önemli. Lütfen bunu devam ettirin. Bir sonraki sohbette ya da buradaki yazılardan birinde sürekli kendimizi geliştirebileceğimiz çok basit bir uygulama önereceğim. İyi bir hekim olmanın olmazsa olmaz kurallarından biri de şu. Her hastayı anneniz, babanız, kardeşiniz, eşiniz, çocuğunuzmuş gibi görmek. Bu yaklaşım hata yapma ihtimalinizi de en aza indirir. Diyelim ki 65 yaşında karın ağrılığı, tanısından emin olamadığınız, muayenesi net olmayan bulgular içeren, laboratuvar değerleri çok anlamlı olmayan bir hastanız var. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. O anda şunu düşünmenizi cidden öneririm. Eğer bu hasta annem olsaydı ne yapardım? Bu soruya verdiğiniz yanıt o hasta için de geçerli ve bunu uygulayın. Anneniz olsa yatırıp gözlemleyeceğiniz bir hastayı anneniz olmadığı için taburcu etmeyin. Bu yaklaşım şunu da beraberinde getiriyor. Hastanızın avukatı olmanızı. Bu şekilde düşünürseniz ve yukarıda sayılan 3 maddeye uyarsanız daha mesleğinizin ilk günden itibaren çalıştığınız kurumun en iyi hekim olarak algılanmaya başlarsınız. Umarım yukarıda bahsettiklerim bu önemli soruyu soran arkadaşlarımıza yanıt verebilmiştir. Fakat başta da dediğim gibi bunun tek bir yanıtı yok. Daha onlarca etkili yöntem burada yer alabilirdi. Sizden ricam sizin iyi bir hekim olmak için gerekli olan ve etkili olduğunu düşündüğünüz şeyler varsa lütfen yorum kısmına yazmanız. 18 Haziran 2020 saat 9.30'da Acil Cinnet Instagram canlı yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.